11. bölüm. Kane'in dosyasını 5. defa okuyordu Doktor Tversky. Artık ezberlemişti neredeyse. Ama bir kez daha okumak istedi. Kane'in bünyesindeki dopamin seviyelerine ve nöbetleri engellemek için verilen deneysel ilaçların kimyasal analizine bakıyordu. Her şey ortadaydı. Kane'in doktoru bilmeden ona bu bulguları tetikleyen bir madde veriyordu. Tversky'nin tek yapması gereken şey şimdiki formülünü biraz değiştirmekti. Sonra da... Bir hayvan üzerinde test etmeden yeni ilacı Julia'ya vermek konusunda çekinceleri vardı. Ama zaman daralıyordu. Bunu kendisi de itiraf etmişti. Her saniye beyninin sallantıda olan kimyası değişiyordu. Zaman geçtikçe bu fırsatı elinden kaçırmış olacaktı. Aslında bunu yapmak değil, yapmamak hata olurdu. Şimdi başlamak zorundaydı. Bir şey atlamadığına emin olmak için dosyayı bir kez daha okudu. Tek bir şansı vardı. İlk denemede başarılı olması gerekiyordu. Eğer istediği sonuca ulaşırsa bir sonraki adımlarının ne olacağını bilecekti. Hatta bundan fazlasını bilecekti. Her şeyi bilecekti. Hazır mısın? Powerball temsilcisi Bay Sheridan ucuz takım elbisesinin içinde o kadar heyecanlıydı ki yerinde duramıyordu. Adam pişkin pişkin sırtınca Tammy'nin midesi bulandı. Tedirginsin. Hepsi bu. Tedirginsin çünkü ünlü olmak üzeresin. Ama Tammy bunun doğru olmadığını biliyordu. Uyandığı anda televizyona çıkacağını bilmeden önce bile kusmak istemişti. Televizyona çıkıp da ünlü olacağı için midesine asit birikmiyordu. Bir önceki gece uykusunda rüya görmediği için tedirgindi. Bir zamanlar bu rüyaların bir lanet olduğunu düşünürdü. O parlayan rakamları tek bir gece bile görmemek için sağ kolunu vermeye hazırdı o zamanlar. Ama şimdi de onlar olmadan yalnız ve boş hissediyordu kendini. Bu duygudan kurtulmaya çalıştı. Rüyaların kesilmesi mantıklı. Artık gerek yok rüya görmeme. Kazandım. Bunun doğru olduğunu biliyordu. Ama bu kendisini daha iyi hissetmesini sağlamıyordu. ''Hadi gidelim.'' dedi gülümseyen temsilci Tammy'nin omzunu tutarak. Tammy adamın peşinden kapıdan çıktı ve Eyaletler Arası Piyango Birliği'nin bu gece için özel olarak hazırlattığı mini podyuma gitti. Kalabalık fotoğrafçılar güruhuna baktı ama odadakileri daha göremeden patlayan flaşlardan gözleri kamaştı. Sanki hepsi aynı anda patlamıştı. Kameraların sesi de duyuluyordu. Tammy elinden geldiğince hoş bir şekilde gülümsedi. Makyözün 20 dakika uğraşıp sivilcelerin üstünü fondöten sürmüş olmasından hoşnuttu. Işıkların etkisiyle adeta uyuştuğundan Sheridan omzuna elini koyunca neredeyse yerinden sıçradı. Ve kazanan Manhattan'da oturan 28 yaşında bir kasiyer. O şimdi 247 milyon dolarlık bir adam. Sheridan artık gülümsemiyor, iyiden iyiye sırıtıyordu. Tabii devlet baba kendi payına düşeni alacak. Gazeteciler buna nezaketen güldü. Şimdi lafı uzatmadan işte karşınızda Bay Thomas de Sauzo. Sheridan yana çekilirken Tammy'yi mikrofonların durduğu yere doğru çekti. Gazeteciler ismini bağırırken flaşlar patladı yine. Sheridan Tammy'nin önüne atıldı. Lütfen teker teker. Kalabalığa baktı, sonra birini işaret etti. İlk önce Penny soru sorsun, sonra da Jewel. Kıpkırmızı bir pantolon takım giymiş, saçları sarı boyalı bir kadın yerinden kalktı. Multimilyoner olmak nasıl bir şey? Tammy dönüp bakınca Sheridan başını salladı. Mikrofona konuşmasını işaret etti. Tammy hafifçe eğilerek tüm mikrofonların alacağı şekilde konuşmaya çalıştı. Çok güzel. Herkes buna güldü. Sayıları nasıl seçtin? Dedi saçları dökülmüş bir adam. Rüyamda gördüm. Bu sözler ağzından çıktığı anda bunun bir hata olduğunu anladı. Ama iş işten geçmişti. Tüm gazeteciler aynı anda bağırmaya başladılar. Teker teker, teker teker lütfen diye bağırdı Sheridan onları susturmak için. Curtis, Batney, Mike sonra da Bruce. İri yarı zenci bir adam Tommy'nin dikkatini çekmek için ayağa kalktı. Ne kadar zamandır görüyorsun bu rüyaları? Tüm hayatım boyunca gördüm herhalde. Nasıl bir rüya bu? Diye sordu yüzünü birkaç kez gerdirmiş olduğu anlaşılan bir kadın. Tammy gözlerini kapayarak boşlukta hareket eden dev sayıları hatırladı. Çok güzeldi. 15 dakika boyunca Tommy'ye birçok soru sordular. Tanrı'ya inanıyor musun? Cumhuriyetçi misin? Demokrat mısın? Gibi. Tammy cevabını bildiği soruları cevapladı. Geri kalanları da tedirgin bir şekilde bilmiyorum dedi. Sheridan 10 dakika sonra gazetecileri susturduğunda Tammy havalardaydı. Mutluydu. Tammy de Sauzo uzun yıllardan sonra hayatında ilk defa çok mutluydu. Ama Piyango Birliği'nin onun için kiraladığı limuzinle eve giderken rüyalarını düşünmeden edemedi. Eğer rüyalarını gerçekten bir daha görmeyecekse hayatı nasıl olacaktı? Nava dosyalarda Tversky'nin resmini aradı ama bulamadı. Grimes herhalde bilgileri güncelliyordu. Avının neye benzediğini öğrenmek için sonra tekrar bakması gerekecekti. Kişisel bilgilere tekrar baktı. Adam iki kere evlenmiş ve boşanmıştı. Tek yatak odalı, mütevazi bir evde yalnız yaşıyordu. İlk evliliği şiddetli geçimsizlikten dolayı sona ermişti. Ama ikinci eşi Tversky'nin kendisine psikolojik tacizde bulunduğunu ve zina yaptığını iddia etmişti. Öğrencilerinden biriyle yatıp kalktığını da ileri sürmüştü. Aslında ikinci bayanın Tversky'nin böyle bir kaçamağına şaşırmaması gerekirdi. Çünkü kendisi de profesörün eski öğrencilerinden biriydi ve büyük bir olasılıkla ilk evliliği onun yüzünden bitmişti. Grimes'tan Tversky'nin kız öğrencilerinin telefon kayıtlarını incelemesini istemeye karar verdi Nava. Acaba şimdi hangisiyle yatıyordu? Grimes hakkında duyduklarına bakılırsa Tversky'nin cinsel hayatını kurcalamak adamın hoşuna gidecekti. Gerçi bu bilgiye ihtiyacı da olmayabilirdi. Ama Nava her zaman çok iyi hazırlanma taraftarıydı. Eğer Tversky'yi kaçırması gerekirse özel hayatına ilişkin tüm ayrıntıları bilmek adamı hazırlıksız yakalamasına yardımcı olurdu. Sonra da adamın özgeçmişine baktı. 19'unda üniversiteyi bitirmiş, Caltech'ten çok yüksek dereceyle mezun olmakla ve matematik bölümünü bitirmekle kalmamış, biyolojide de yüksek lisans yapmıştı. Doktora çalışmalarına Johns Hopkins Üniversitesi'nde devam etmiş, 24'üne basmadan biyoistatistik konusunda doktora arasını bitirmişti. Sonrasında da hep en iyi okullarda çalışmıştı. Stanford, Penn, Harvard ve sonra da Columbia. Bu süre zarfında da NIH, VIH, CDC ve hatta UGA'dan bile araştırma fonları kapmıştı. Nava başını salladı. Tversky hükümeti arkasına alıp dünyayı değiştirebileceğini sanan dahilerden biriydi. Ona para vermişlerdi. Ama sonuç olarak politik bir kaldıraçtan başka bir şey değildi. Bir zamanlar Nava da böyle saftı. Ama vatanının bir piyonu olmuştu. Ama şansı yaver gitmiş ve 10 yıl önce her şey değişmişti. Aslında komünist olarak yetiştirildiği düşünülürse serbest ajanlık kariyeri geçmişiyle ters düşüyordu. Dimitri bilseydi bu hiç hoşuna gitmezdi. Ama Nava'yı suçlar mıydı? Bundan pek emin değildi. Bir önemi de yoktu zaten. Dimitri Zaitsev çoktan göçüp gitmişti. Tıpkı Nava Venir olmadan önce var olan ve ölen o küçük kız Tanja Aleksandrova gibi o da ölmüştü. Kimliğini değiştirmek yeni bir kot pantolon giymek gibi olmuştu. İlk başta biraz rahatsız ediciydi. Yeni bir kot pantolonun bazı yerleri insanı sıkar, bazı yerleri de boldurur ya, aynen öyle bir şeydi. Ama zaman içinde yeni kimliği üstüne öyle bir oturdu ki ikinci derisi gibi oldu. Bir süre sonra Tanja'yı tamamen unuttu. Geçmişte kalmış bir hatıradan ibaretti o. Çocukluğundan beri görmediği bir dost gibiydi. Nava artık kimse değildi. Ailesi, ülkesi, hiçbir bağlılığı yoktu. Kimseye herhangi bir bedel ödemeyecekti. O kadar uzun süredir böyle yaşıyordu ki gerçekten hissetmenin ne olduğunu bile unutmuştu. Aslında bunu değiştirmek istiyordu. Ama kaçmadıkça bunun mümkün olmayacağını biliyordu. Bir kez daha yeni bir hayata başlayacak ama bu sefer her şeyi doğru yapacaktı. Önündeki tek engel Dr. Tversky ve Alfa deneyiydi. Bu deneyin kim olduğunu gelecek 36 saat içinde öğrenmesi gerekiyordu. Dosyadan gerekli bilgileri edinemezse Tversky'nin peşine düşmek zorunda kalacaktı. Eğer bu da işe yaramazsa güç kullanacaktı. Bunu denerse Alfa deneyini ele geçirinceye kadar doktoru tutması gerekecekti. Adamı ya alıkoyacak ya da öldürecekti ki iki seçenek de hoş değildi. Bunu yapmanın daha kolay bir yolu olmalıydı. Doktorun notlarında onu Alfa deneyine götürecek bir ipucu olmalıydı. Mutlaka vardı. Sonraki 3 saat boyunca Nava 1000 küsür sayfalık notlarda bir ipucu aradı. Tam vazgeçmek üzereyken aradığı şeyi buldu. Alfa deneyine 5 miligram fenitoin verildi. Deneyin vücut ağırlığının her 10 kilosu için 1 miligrama denk gelecek şekilde. İşte bu. Yani vücut ağırlığının her 10 kilosu için 1 miligram veriliyorsa o zaman alfa deneyi yaklaşık 50 kiloydu. Elbette. Alfa deneyi bir kadındı. Tversky'nin geçmişte yaşadığı aşk maceralarını okuduktan sonra bunu nasıl da tahmin edememişti. Laboratuvardan biriydi denek. Nava ceketini kapıp dışarı fırladı. 50 kiloluk bir doktor öğrencisi arayacaktı. Elliot Samuelson'ın kocaman bir göbeği vardı ve yüzü de çiçek bozuğundan dolayı lekeliydi. Kalın telli saçları da hoş olmadığı için pek sosyal hayatı yoktu. Bu yüzden de zamanının çoğunu laboratuvarda geçiriyordu. Tam Nava'nın aradığı kişiydi. Onu Columbia Üniversitesi'nin bilim laboratuvarının önündeki sosisli sandviççinin başında buldu. Normal koşullar altında Nava, Samuelson'la birkaç hafta boyunca yakınlaşır, yavaşça farkına vardırmadan bilgi sızdırırdı. Ama bugün böyle bir işe zamanı yoktu. Bu sefer kendini Tversky'nin eski eşlerinden biri adına çalışan bir özel dedektif olarak tanıttı. İlk başta Elliot, Nava'nın sorularına cevap vermekte tereddüt etti. Ama eline bir yüzlük sıkıştırınca adamı susturmakta zorlandı. Adam ona laboratuvardaki tüm kadınları anlattıktan sonra araya girdi Nava. ''Ufak tefek kadınlar var mı? Diyelim 50-55 kiloluk.'' diye düşündü Elliot kolunu kaşırken. Mary Wu var. O ufak tefektir ama son zamanlarda Cambridge'e gidiyor sık sık. Oradaki kodomanlardan biriyle birlikte bir makale yazıyor. Nava, Wu'nun adını Grimes'ın kendisine verdiği öğrenci listesinden sildi. Tversky'nin dosyalarında alfa deneyiyle son 3 aydır haftada 2 kere deney yaptığı yazıyordu. Elliot devam etti. Candice Rappaport ve Maria Parker da ufak tefekler ama Candice nişanlı, Maria da lezbiyen. Elliot bu iki kadını elemişti ama Nava elemedi. Deneyimlerine göre nişanlı olmak insanın başkalarıyla kırıştırmayacağı anlamına gelmezdi. Ayrıca Elliot'ın lezbiyen demesiyle kadın lezbiyen de olmuyordu. Geri kalan isimleri de saydı. Elliot'a göre tanıma uyan kimse yoktu. Nava gitmek üzereyken Elliot onu durdurdu. Bekle, biri var aslında. Öyle mi? Evet, aslında teknik olarak o bizim laboratuvarda çalışmıyor. NYU'da öğrenci ama son 2 yıldır bir değişim programıyla burada. Neyse, çok ufak tefek, 1.60-1.65 boylarında. Ama bence o değil aradığın kişi. Neden? Bilmem, dedi Elliot omuz silkerek. Garip de ondan. Özellikle son zamanlarda çok garipleşti. Mesela son birkaç haftadır sürekli beyzbol şapkası takıyor. Şapka onu rahatsız ediyor herhalde. Çünkü hep başını kaşıyor ve mikroskobu kullanırken de hep düzeltmek zorunda kalıyor ama asla çıkarmıyor. Başka? Dedi aklına bir anda bin bir türlü olasılık gelen Nava. Kız belki de saçını çok kötü kestirmişti. Ama Nava son zamanlarda peydahlanmış bu şapka tutkusunun altında başka bir şeyin yattığından şüpheleniyordu. Başka pek bir şey yok. Bir de kafiyeli konuşuyor. Nava dondu kaldı. Tversky, alfa deneyinde şizofrenik belirtiler gözlemlediğini, konuşmasının garipleştiğini, özellikle de kafiyeli konuşmaya başladığını yazmıştı. Ne demek kafiyeli konuşuyor? Diye sordu. Son zamanlarda konuşurken hadi gelin yemeğe gidelim kim tim yim gibi şeyler söylüyor. Garipleşti iyice. Nava'nın kalbi hızla çarpıyordu ama bu bilgiyle ilgilenmemiş gibi yaptı. Kızı kaçıracağı gün Elliot'ın onun bu kıza odaklandığını hatırlamasını istemiyordu. Bir bakalım ama herhalde o değildir dedi Nava. Adı neydi? Julia aynaya bakınca korktu. Hilkat garibesi bir yabancı banyosuna girmiş gibi şaşırdı. Bu benim. Artık böyle görünüyorum, hatırladın mı? Titreyen dudağını ısırdı. Hiçbir zaman kendisini beğenmemişti Julia ama solgun renkli pek de düzgün olmayan saçları hep en beğendiği özelliği olmuştu. Şimdi saçı yoktu artık. Neredeyse kel kalan başına dokundu. Pete'nin başına çizdiği 8 daireyi görebiliyordu. Bunlar uçların girmesi gereken yerlerdi. Her bir koyu mavi yuvarlağın ortasına ufak bir kırmızı iğne deliği vardı. Birine yavaşça dokundu ve canı acıdı. Bir gece öncesinden beri ağrıyordu. Burnunu çekip gözyaşlarına hakim olmaya çalıştı. Beynindeki ses, vicdanı olarak bildiği ses onu azarladı. Sana bunu nasıl yapabiliyor? İkimizin de istemediği hiçbir şey yapmıyor. Öyle mi? Aynaya bir baksana. Kafanı kazımayı istedin mi? Kafa derine yuvarlaklar çizilmesini istedin mi? Kes artık, o beni seviyor. Ben de onu seviyorum. Ayrıca sona iyice yaklaştık. Yaklaşan tek şey senin ölümün. İlaçlar seni öyle bir etkiledi ki daha şimdiden günün yarısında uyuyorsun. Yemek yemiyorsun artık. Bir deri bir kemik kaldın. Dur, çok geç olmadan dur. Yalvarıyorum sana. Hayır, artık benim de bir sevgilim var ve mutluyum. Neden beni rahat bırakmıyorsun? Julia gözlerini kapayıp şüphelerini gidermeye çalışırken her zamanki sözlerini tekrarladı kendine. Beni seviyor, beni seviyor, beni seviyor. Biraz kendine gelince gözlerini açtı ve peruğunu taktı. Eski saçı gibi değildi tam olarak ama yakındı. 2 haftadır takıyordu bu peruğu. Şimdiye kadar kimse fark etmemişti. Zaten Pete dışında hiç kimse ona bakmıyordu ki. Gerçekten bakan olmuyordu. Julia dairesinden çıkıp sokağın karşı tarafına geçerken sigara içen uzun boylu, kumral bir kadın gördü. İğrenç bir alışkanlıktı bu. Bu kadar güzel bir kadın neden böyle bir şey yapardı ki? Neden bu şekilde kendilerini yok etmekten hoşlandıklarını anlayamıyordu. Saatine baktı. Saat 2.19'du. Laboratuvara zamanında yetişmek istiyorsa koşması gerekecekti. Pete'i bekletilmekten hiç hoşlanmazdı. Nava son sigarasını içtikten sonra izmariti çizmesinin topuğuyla söndürdü. Peşine düşmeden Julia Perlman'ın biraz ilerlemesine izin verecekti. Kızın takip edildiğini anlamasını umursamıyordu. Kız etrafında olup biteni görebilecek durumda değildi zaten. Aklı bir karış havadaydı. Ayrıca Nava uzun süre peşinde dolaşacak değildi. Eline fırsat geçtiği an kızı kaptığı gibi kaçıracaktı. 7 blok boyunca Julia'nın peşinden ayrılmadı. Kız Tversky'nin laboratuvarının olduğu 10 katlı binaya girerken de karşı kaldırımda durdu. Güvenlik görevlisine kimliğini gösterdikten sonra Julia gözden kayboldu. Nava peşinden binaya girmeden önce birkaç dakika bekledi. Görevliye doğru gitti ve en seksi edasını takındı. Pardon, kız arkadaşımla 20 dakika önce burada buluşacaktık. Daha gelmedi. Bu binanın başka bir çıkışı var mı? Yok hanımefendi, diye cevap verdi koruma görevlisi karnının içine çekmeye çalışarak. Acil durum çıkışı dışında tek çıkış burası. Sağ olun, dedi Nava. Herhalde onu kaçırdım. Nava döner kapıdan çıktı, sokağın karşısına geçti, büfeden bir paket Parlament marka sigara aldı. Gözlerini binadan ayırmadan bir sigara çıkarttı paketten. Nikotin kana karışınca da başka şeyler düşünmeye başladı. Uzun süre bekleyeceğinin farkındaydı ama bunu umursamadı. Ne de olsa alfa deneyini bulmuştu. Julia'nın beyzbol şapkasıyla gizlemeye çalıştığı kötü peruğu görür görmez anlamıştı aradığı kişiyi bulduğunu. Her şey bir anda yerine oturmuştu. Eğer Tversky sürekli Julia'nın beyin dalgalarını izliyorsa her seansta aynı noktaya elektrot sokmak zorundaydı. Bunu yapmanın en kolay yolu da kızın saçını kazımaktı. Julia laboratuvardan çıkınca Nava peşine düşecekti. Sokağın karşısına park ettiği minibüse sokacaktı kızı ve onu Korelilere teslim edecekti. Bir de Tversky'nin araştırmalarının bilgilerini içeren diski verecekti. Sonra San Paolo'ya giden ilk uçağa binip kimliğini değiştirip Buenos Aires'e geçecek ve kayıplara karışacaktı. Bu kadar basitti. Tek yapması gereken şey Julia binadan çıkana kadar beklemekti. Bundan sonra her şey yoluna girecekti. Kane kendini yürüyüşe çıktığına inandırmaya çalışsa da bunun bir yalan olduğunu biliyordu. Gün batımında kendini Mod sokağında buluvermişti. Wong'un Sechvin lokantasının karşısına durmuştu. Lokantanın neon tabelasındaki logoda dev bir kırmızı kasede tepeleme Çin usulü makarna vardı. Cüzdanını yokladı. İçinde sahip olduğu tüm para duruyordu. Bunu yapabilirdi. Yapabileceğini biliyordu. Eğer oyunu yavaştan alırsa, batacağını hissettiğinde nefeslenirse kazanabilirdi. Nikolayev'in yerine gidip 11 bin dolar kaybetmeden önce de kendine aynı şeyleri söylemişti. Ama bu farklıydı. O hayatta bir kere olacak olasılığı düşük bir şeydi. Öylesine kötü bir deneyimden sonra şansın kapısını çalması gerekirdi. Bu bir tahmindi aslında. Uzun uzun nefes alıp verdi. Kane kumar oynamak istemiyordu ama başka şansı da yoktu. 6 gün sonra Nikolayev'e 2 bin dolar daha vermek zorundaydı ve elindeki para Kuzlov'un onu hastanelik etmesini engellemezdi. Gelecek 6 gün boyunca günde 267 dolar kazanırsa bir sonraki taksidi çıkarabilir, hatta yiyecek almak için 4 dolar kadar parası da kalırdı. Daha önce şansını yaver gittiği olmuştu. Bir kumar bağımlısı olduğu zamanlarda 36 saat süren bir açık poker maratonunda 3 bin doların üstünde para kazanmıştı. Bir bağımlı olduğunda. Komikti bu laf aslında. Sanki şimdi bir kumar bağımlısı değilmiş gibi. Tabii canım. Kumar alışkanlığından vazgeçmek için gittiği danışman dışında kimseyi kandırdığı da yoktu zaten. Herhalde o da yutmuyordu Kane'in numaralarını. Umurunda da değildi. Nikolayev sağ olsun sonunda dersini almıştı. Bu eli oynadıktan sonra bu hayattan kurtulacaktı. Aklını kullanıp oynarsa her şey iyi olacaktı. Borcunu öder ödemez bu işten elini eteğini çekecekti. Günde 5 danışmanlık seansına giderdi. Her ne gerekirse yapardı. Biraz tedirgindi ama yine de kendinden emin adımlar atarak sokağa geçti ve restorana girdi. Ön kasada çalışan kız Kane yanından geçip de arka odaya doğru giderken ona bakmadı bile. Kulüp biraz garip bir yerdi ama Kane, Billy Wong'un şehirdeki en düzgün yerlerden birini işlettiğini biliyordu. Herkes Billy'nin kardeşi Jian Wong'un Dai Lo Dai, patronlar patronu olduğunu bilirdi. Adam hayalet gölgelerin şefi, New York'taki en kalabalık ve en acımasız Çin çetesinin başıydı. Uçan ejderlerle birlikte hayalet gölgeler Çin mahallesindeki her şeyi kontrolleri altında tutarlardı. Uyuşturucu, kadın ticareti, kumar ve tefecilik onlardan sorulurdu. Yani Kane'in bir şeyden korkmasına gerek yoktu. ''Uzun zaman oldu.'' dedi Wong Kane'i demir kapının diğer tarafında görünce. Çinli olmasına rağmen şivesi çok düzgündü. Kane'in omzuna kolunu atarak ''Haydi gel.'' dedi. ''Seni görmek güzel Billy.'' dedi Kane gerçekten de böyle hissettiğine şaşırarak. ''Nakdin var mı?'' dedi Billy sanki saati soruyormuş gibi normal bir sesle. ''Billy beni bilirsin.'' dedi Kane. ''Bilirim. Ayrıca Vitali Nikolayev'i de bilirim. Ona 20 bin borcun olduğunu söylüyorlar. Faiz dahil 12'ye indi ve elimde para var. Tabii ki var.'' dedi gözleri parlayan Billy. Ama baştan söyleyeyim, veresiye oynatmam. Kişisel bir şey değil bu. Kane başını salladı ve durumunun vahametini anlayınca birden nefesi daraldı. Nikolay ve Billy birbirlerini hiç sevmez, hatta nefret ederlerdi. Eğer Billy Kane'in Nikolay'a borçlu olduğunu biliyorsa o zaman herkes biliyordu. Bu durumda sadece cebindeki parayla oynayarak kazanmak zorunda kalacaktı. Bugün şanslı hissediyorum kendimi Billy. Veresiye'ye gerek olmayacak. Billy başını eğip güldü. Neden olsun ki? Kane'in sırtını sıvazladı. Ne kadar param var? Kane elini cebine atıp tüm parasını çıkarttı. 438 dolar. 20 dolarını ayırıp hepsini saydı. Eğer işler yolunda gitmezse Chadders'a gidip iki tek içecekti bununla. Billy Kane'e fişlerini verdi ve onu bir masaya yöneltti. Hatta otururken sandalyesini bile çekti. Kane oturduğunda oyuncular umutla yüzüne baktılar. Karşılarında genç, saf bir borsacı görmek istiyorlardı. Parası çok, deneyimi az olan bir enayi. Kane'i görünce yüzleri asıldı. Oradakilerin çoğu onu tanımıyordu. Ama gözlerinin altındaki morluklardan ve her şeyini yitirmiş bir adam gibi bakan gözlerinden kim olduğu anlaşılıyordu. O çaylak değildi. Kendilerinden biriydi. İyi de olabilirdi, kötü de. Ama acemi olmadığı kesindi. Adamlar Kane'e bakıp başlarıyla selam verdiler ve kartlarına döndüler. Kane ilk el pas geçip oyuncuları seyretti. Oyuna girmeden önce oyuncular hakkında ufak tefek bir şeyler kapmayı düşünüyordu. Parayı köşedeki kuş suratlı bir adam kazandı. Kartlar dağıtıldığında yeri yükseltmiş, sonra da yine yükselterek son kart açılmadan herkesi kaçırmayı başarmıştı. Herkese elindeki iki kızı gösteriyordu, fişleri kendine doğru çekerken pis pis sırıtarak. Oyuncular kuş adam oyuna girdiğinde kaçtığından, Kane onun ancak eli iyi olduğunda oyuna giren bir sağlamcı olduğunu anladı. Şimdi diğerlerini de çözecek, sonra da iyi eller denk getirecekti. Sakince oynayacak ve kazanacaktı. 267 dolar kazandığında da masadan kalkacaktı. Kendini kaptırmayacak, şansını zorlamayacak ve kalkıp gidecekti. Çocuk oyuncağıydı bu onun için.